Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşmanın güzelliğiyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 4 milyon nüsha baskısıyla Türkiye'nin en çok okunan Kur'an mealinin müellifi. Öğretmen, hoca, çevirmen, elektrik mühendisi, akademisyen. 70 yaşına bastığında yüksek lisansa başlamış, 81 yaşındayken profesörlük unvanı almış. Gençlere örnek olacak yaşamıyla Profesör Doktor Hasan Tahsin Feyizli hocamız stüdyomuzda olacak. Çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Programımızın ikinci bölümünde Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata her çarşamba olduğu gibi sizlerle birlikte olacak. Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla Yunus Emre'nin felsefesini ve eserlerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda. Hiçbiri seni, hiçbiri beni, hiçbiri bizi anlamamış. Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım. Hiçbir şey seni, seni düşünmemi engellemez, ben anladım bu sabah. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım, astım duvarlara. Ben bir tek seni, eski günleri özledim canım, anla sana. Bu sabah yatağın boş kısmını resimlerinle süsledim. Gördün halimi, anla derdimi, ne olur dön, çok özledim bu sabah. Sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin
dersleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Profesör Doktor Hasan Tahsin Feyizli hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memnun oldum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi stüdyomuzda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk, onur duyduk.
Mesela toplumla bir olmaktır. Toplumla koordine olmak. Çünkü biz yalnız varlık değiliz. Bu bakımdan toplumun bir parçası olunca toplumun içinde gözükmek lazım. Siz de bu ben de toplumun içinde olduğumu araçlarla göstermek istiyorsunuz. Sözlerim kenarda kalmasın. Ben kenarda kalmayayım. Ama bu bir hizmettir. Şu sizin için, büyük toplum için ben mühim değil de yapılan hizmetin değerliliği bakımından bir önemli faaliyettir. İnsan kendisini dışarıya belki gösteremez ama altınlar da toprağın içinde aranır.
Evet.
O bakımdan siz de böyle topraklardan çıkarıp bir tane altın bulmaya, bir tane gümüş bulmaya, bakır bulmaya çalışma şeyidir. Bu bir söyle yöntemidir.
Evet değerli hocam.
Teşekkür ediyorum.
Değerli hocam sizin gerçekten programı açarken de söyledim. Gençlere örnek olacak bir yaşamınız var. O kadar çok meziyetinizi saydım ki programın başında. Hem öğretmensiniz, hem bir kıymetli hocamızsınız, hem çevirmensiniz. Elektrik mühendisisiniz aynı zamanda. Akademisyensiniz. Bu kadar çok meziyeti, bu kadar çok kıymeti yaşamınıza nasıl sığdırdınız? Biraz hem gençlere örnek olsun, hem evet. Sizin tıpkı soyadınız gibi sizden feyiz alalım değerli hocam. Anlatır mısınız?
İnşallah. Önce Allah'ın yarattığı ben bir kulum. Kulluğun gereği baştan tabii sondan başa doğru da gidebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Rabbimiz ikra demiş, oku. Ama neyi okuyu gizlemiştir orada. Her şeyi oku. Orada ma harfi gizlidir. Her şeyi okuyabilirsin. Ama bismi rabbike, Rabbin ismiyle bağlı olarak, ismine bağlı olarak, onunla koordine olarak, onunla ilişki kurarak her şeyi okuyabilirsin. Onun yolundan ayrılmayarak her şeyi okuyabilirsin. Şimdi ben de küçükken okumayı merak ettim, okumayı istedim. Ama rahmetli babam çok iyi merakı vardı. O okuma yazma bilmezdi. Bana ilkokul 5. sınıftayken 1946 falan Kur'an-ı Kerim falan alfabe bulunmuyor. Yasak. Alfabe bulmak çok zor. Zor zoraki bir tanıdıktan Kur'an alfabesi bulmuş. Koltuğunda, paltosunun içinde saklayarak eve getirdi. O zaman da 5. sınıfın ara tatilindeydik. Ben o ara tatilinde o küçük alfabeyi 3 günde aşk ile bitirdim.
Oh.
Hoca da Kur'an mahalledeki hocamızla bitirdim. Ondan sonra ihlastan, falaktan, nas'tan, ihlastan yukarıya doğru gittim. Erem terör falan geçtim yüzüne okuyarak böyle yavaş yavaş tabii. Sonra 15 günden sonra okul başladı. 5. sınıfı bitirdim. Kur'an kursu yeni açıldı. Yasaktı tabii o zamana kadar. Hatta babam bizim evde bir eskiden... sonra öğrendim Karadavut haftada bir gelip komşular da onu dinlemek üzere toplanırlardı. Karadavut okunurdu. Ben de küçüktüm onlara su verirdim falan. Ara sıra babam derdi ki oğlum dışarıya bak. Evler bir katlı tabii hep. Toprak evler. Dışarıya bak bizim bekçi falan bizi dinlemesin pencereden. Bekçi falan dinlerse hemen apar topar evi basıyorlar. Onun için ben de ara sıra bakardım. Yok baba derdim. O Karadavut okurdu. Millet onu Peygamberimizin hayatı yani. Eski harflerle yazı kitap. Onu şiir halinde okur. Komşular da dinler, sonra işte meyve falan konur. İşte misafirlere ikram bakımından öyle bir haftada bir veya 15 günde bilemiyorum. Öyle yapılırdı. Sonra ben 5'i bitirince dedim ben baba hafız olacağım. Oğlum seni ortaokula vereceğim. Sana takım elbise alırım, kravat alırım, gömlek alırım, şapka alırım. Vali olursun. Yok ben hafız olacağım. Başka? Ben hafız olacağım. Allah Allah. Babam okuma yazma bilmez ama Kur'an'a karşı merakı var tabii. Tamam baktı ki ile de istiyorum. Ağlıyorum gözümden yaşı o hafız olacağım. Allah Allah. Bir kimse bilmez bizim evde ya hafız yok, hoca yok, sülalemizde falan ama benim içime bir aşk düşmüş, Kur'an aşkı. Götürdü hocaya, vardı biraz serttir, tuttu, al dedi, bu sen istiyor, ne yaparsan yap dedi. Bıraktı gitti. Oh, de, oh dedim. İki senede hafızlığımı bitirdim. İki üçüncü seneye doğru. Elhamdülillah gece gündüz, hep saat gece. Evde soba, bir soba var. Kışlar çok uzun, şey çok şiddetli. Efendim gece kalkarım üçte, dışarıda abdest alırım. Efendim gelirim, kapıyı tutarım, kapıya elim yapışmış. Şey diyor soğuktan tabii. Yorganları bürürüm. Sonra boynumun altına kadar yastıkları kayarım. Ondan sonra gaz lambasını açarım.
Ve ders çalışır gibi.
Kur'an sayfamı ezberlerim. Öyle öyle elhamdülillah hafızlığımı bitirdim. Ama bitirirken bunlar çabuk geçin biraz. Bir zat geldi böyle kravatlı falan Kur'an kursuna. Ağır ceza hakimiymiş. Canlı. Ama hafız kuraymış. Çok güzel. Cuma günleri de o camide Kur'an okuyor. Sade. Bütün millet onu dinliyor. Dinlemeye geliyor cuma günleri. Bizler okuttu. 5-6 kişi seçti. Size dedi ben talim okutayım. Eskiden öyle talim okutan falan yoktu. Biz de peki dedik. Ayrıca Allahu Ekber'den başladık. Sübhaneke falan. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in İşte başından sona kadar her gün birer sayfayla evinde sonra şikayet ettiler bu evde Kur'an okutuyor diye. Evine de gitmedi. Öğle tatilinde camide okuttu ve yemek bile yemeden evine gitti. Daireye gitti hakim. Ve o iki kişi bitirdik o şeyi. İki senede bütün Kur'an'ı baştan sona talimle İki arkadaşımız bitirdi. Birisi Allah rahmet eylesin. O da Kırşehirliydi. Köyünden. Sonra bu sefer ben tutturdum İstanbul'a gideceğim. Ben müftü olacağım. Oğlum biz ne yapacağız? Başka çocuğumuz, sayımız yok. Yok olmaz. Ben müftü olacağım. Ben okuduğumu anlamıyorum. Sen de anlamıyorsun baba. Öyle deyince kafasına yatmış. Doğru. Ben de anlamıyorum, bu da anlamıyor. Öyleyse haklı ol oğlum diye tut beni gönderdi İstanbul'a.
Kaç yaşındaydınız?
15.
15 yaşlarında.
İşte aşağı yukarı 15 yaşındaydım. bu arada hafızlığım bitme sırasında Arapça'da istiyorum ya, Kırşehir'in yine hukukçusu ama eski ilk milletvekili Müfit Kurutluoğlu. Çok meşhur müdürüz, aynı zamanda hukukçu, hükümetinde hukukçusu devletin ve meclisin açılmasında da bütün ulusa konuşan, dua yapan bir muhterem zat. Hem eski müdürüzlerden yani hem de hukukçu. Babam ona rica etti, sert bir şeydi. Oğlu da bir zaman Adalet Bakanı oldu CHP'den. Kırşehir'e büyük bir adalet sarayı falan yaptırdı. Öyle ilk milletvekili. Yani bir her Ramazan'da da vaaz ederdi. Ben onda bir seneye yakın Arapça okudum. eski temel onlarından birçok şeyler öğrendim tabii. Sabahları o daireye gitmeden gidiyordum evine. Ondan sonra ben okula, o da hükümete gidiyordu. O zamandan itibaren İstanbul'a geldim. İstanbul'da Arapça okurken hocalarda, ondan sonra Saffet Efendi, Ermen Ekli, Allah rahmet eylesin, onda başladık. Sonra onun ilerideki talebeleri, sınıftaki yani ileri derslerdeki talebelerinden de devam ettim. İmam Hatip açılmış. Baktık ne oku, niye tarih, coğrafya falan, başka Kur'an, hadis, tefsir, tamam, tam ben istediğim yerdir. İşte okula okula kaydoldum. Sonra okurken bu sefer benim çok küçükten bir merakım vardı. Kırşehir'de tabii her evde elektrik, iki kişi evde var koca mahallede, kimse de elektrik olmaz evlerinde. Ben de bu elektrik nasıl bir şey diye merak edip duruyorum. Sokak lambalar nasıl yanıyor? Buna buradan şey nereden geliyor? Gidip elektrik motorunu, dizel motorlarını camdan bakıyordum. Bu nasıl çalışıyor falan şey yapınca. Lambalar nasıl yanıyor? Bu tellerin içi delik mi? Cereyan nasıl gidiyor?
Bu merak sizi elektrik mühendisine yönlendirdi değil mi?
Sonra pilleri alıp kırıyorum içinden ne var ne yok diye falan. Ondan sonra babamın el lambası vardı elektrik, o feneri. Onlar pili bitince bakıyordum. Kalk gece girip o lambayı alıp gece yatağın içinde yakıyordum onu. Babam görmeden nasıl yanıyor diye. Gece el fenerleri var ya böyle, onları bulunmaz ki bir herkeste. Bundan sonra neyse, o merakla işte İmam Hatip'teyken dördüncü sınıfta bir tanıdığımızın radyo ve baş teknisyenin atölyesi vardı. Radyo atölyesi. Ona rica ettik. O da beni öğretmeye tamam dedi. 3-4 sene okul dışında elektrik ve radyoyu öğrendim. Bu cereyanlı radyoları, elektrikler öğrendim. Ama çok iyi öğrendim. Okullarda rahatlıkla geçiyorum sınıfları. Efendim, bir taraftan da Arapçayı da bırakmıyorum tabii. İmam Hatip Okulu'nu bitirdim. Tabii meslek dersi okul olunca, sanat okulda meslek, o zaman müşterek derslerin dışında tabii fark dersler hesabına onları vererek imtihana girdim ve sanat okulu mezuniyet kağıdını aldık.
Sonrasında da?
Onda İmam Hatip'ten sonra. Ondan sonra öğretmen, işte Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. Yüksek İslam Enstitüsü tabii 4 sene ama fakülte yapmak istemediler. Çünkü ben açık söyleyeyim, özerk, ilk planda özerk olmasın. Yani bakanlığa bağlı olsun. Ne olur ne olmaz. Ucunda İslam vardır. Ondan sonra falan. Bu bakımdan İlahiyat Fakültesi değil, Yüksek İslam Enstitüsü. Her neyse, hemen oraya da hem 4. 7. numara şeyle girdim. Orayı da elhamdülillah bitirdim. Ama orayı bitirirken de tabii yine dışarıdaki çalışmalarıma, hocalara devam ettim. Öğretmen oldum İmam Hatip Liselerine. Öğretmenliğimden o arada da tekniğe de yazıldım. Mektuplu öğretim olarak 4-5 senede onu hallettim.
Yine elektrik üzerine, evet, değil mi? Değerli hocam, bu arada bir icadınız varmış. Dünya Patent Enstitüsü'nden de patent almış. Ondan da bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Evet hocam. Şimdi bu bakımdan orayı da şey yapınca elhamdülillah bir hayli bu ara, onu da madem söyleyeyim, bu elektrik motorları devamlı yanıyor, sargıya gidiyor falan falan. Benim zihnimi karıştırıyor. Bunun yanmasını nasıl önlerim? Kesin yanmasını. Bazı korumalar var ama onlar kafi gelmiyor. Bu sefer ben tabii proje çize. Ondan sonra hatta 72'deki hocama telefon ettim. Ben bir buluş yaptım senin devre kitaplarından diye.
Ne kadar mutlu olmuştur.
Evet. Şimdi ondan sonra o tamam, baktım ki deneyimde başarı oldum. şeye patent enstitüsüne müracaat ettim. Ama eskiden patent yoktu da geç haliyle bunu çalarlar dediler, sen bunu verme. Sonra ben geciktirdim ama geç verdim. Patent Avrupa'ya, Viyana'ya gönderdiler. Viyana'dan da Çin, Danimarka, Almanya 3 şey varmış, çalışma varmış buna, buna dair. Benimki 3'üne de AAA. 3'üne de üstün gelmiş.
Harika.
Ondan sonra dedim, onlar 20 sayfa yazmış, ben 5 sayfa yazdım. Dedim Müslüman kafası. Burada fark etti dedim.
Az sözle çok şeyi anlatabildiniz.
Efendim, o 5 sayfa yazdım. Şimdi bana işte patent verdiler. Şimdi de işte şey için, yani o patent motorların, sanayi motorlarının yanmasını kesin kes. Ostümde baktılar, dediler bunu motorların ön bağlantısına koyan adam fabrikatör gitsin eve yatsın. Artık bir daha endişe yok. Yok diye. Elhamdülillah o da bütün dünyaya.
Şu anda hala kullanılıyor mu bu?
Şimdi evet, şimdi geliyorlar onu şey yapacak, üretime geçecek inşallah.
Geçecek inşallah.
Benzeri yok, patent aldığına göre Türkiye'de yok.
Evet.
Yurt dışına da şimdi gidebilir bunlar. Şimdi öğretmenken tabii bu arada tabii Gaziantep'teydim. Gaziantep'te Musiki Derneği'ne gittim. Orada samimi bir kanun çalanından dost olduk. Ondan özel makamları, ana makamları geçtim, 10 makam.
Öyle mi, güzel.
Tabii sesle okuyor. Ondan sonra çalma değil de söylemeyle. Efendim, Kur'an okuyorum ya. Kur'an'ı,
var.
He, Kur'an'ı tabii. İyi güzel okuyayım. Mesela sesi şey Kur'an'ı güzel sesle okumak, marif şey yapmak, bu bir tebliğdir. Bu ara ben kıraat-ı aşire diye üst derece ihtisas şeyi vardır, kısmı vardır. Ben İstanbul'da vakit fırsat bulamamıştım. Antep'te duydum ki kiliste Halep'te mezun kurra hafız varmış. Bir de Urfa'da varmış. Urfa'ya gittim, Urfa'dakini buldum ama o ihtiyarlamış. Biz yapamam dedi. Kilistekine gittim o hoca efendiye. Kendimi anlattım. Ben İmam Hatip Okulu'nda hocayım, müdür muaviniyim. Aynı zamanda dedim Kur'an-ı Kerim hocasıyım. Tefsire giriyorum, Arapça'ya giriyorum. Ben kıraat-ı aşere okumak istiyorum. 10 kıraat. Kur'an'ın makam değil, kıraat şekilleri. O da tamam dedi. Haftada 3 gün, çarşamba günü eskiden okullarda okul yoktu. Öğleye kadardı. Cumartesi günü öğleye kadardı okul vardı. Bir de pazar günü. Haftada 3 gün, hemen hemen 2 seneye yakın 60 kilometreye derse gittim.
Her gün?
Haftada 3 gün 60 kilometreye. Çok zaman sabahleyin derse gideceğim, öğleden sonra kilise gideceğim derse. Çok zaman ceketimle sabah oldu. Çünkü derse...
Üstünüzü bile değiştirmeye vakit bulamadan.
Bulamadan okula gittim. Okuldan sonra da 60 kilometre. Hatta bir gün çocuk kucağımda giderken Taha minibüs devrildi.
Bu arada Taha diye ismini andınız. Biz Taha de dinleyicilerimizle paylaşalım. Taha Feyizli kurumumuzun çok kıymetli prodüktörlerinden. Ona da selamlar olsun.
Evet.
Buyurun değerli Allah, hocam lütfen devam edin.
Hayatını İslam'a uygun hayat versin çocuklarla beraber.
Amin,
eşiyle
inşallah,
beraber.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi fakat minibüs takla attı. Ben kucağımdaydı. Kafasını bir şey kucağıma sarmışım. Benim kafam tavana geldi tabii. O benim kucağımda böyle. Üstüne asit falan dökülmüş. Neyse toparlandık. Herkes titriyor, ağlıyor, bağırışan falan. Ben baktık biz iyiyiz ama bunun üstüne asit dökülmüş ya, üstü yanmış üstteki elbiseler. Ama bazı yerlerimiz yaralandı falan, hemen otobüste biz hastaneye götürdük falan, ufak tefek şeylerimizde. Bunun üstüne hemen kilisten üstüne bir şeyler aldım, hocaya gittim, hoca efendiye Allah rahmet eylesin dedim, okuyacak halimiz yok, ben titriyorum. Ondan sonra bir çay falan içtik, döndük eve geldik, dedik hanım, bismillah, Allah rahmet eylesin bizim hanım, dedi ki bundan sonra gitme yok. Gitme yok. Vallahi dedim, bak Allah öldürseydi gitmezdim. Allah öldürmedi ki git diye dedim. Onun için dedim hiçbir şey al koymaz.
Eşiniz hanımefendiye de rahmet dileyelim Allah'tan.
Allah rahmet eylesin. Şimdi ondan sonra oradan da diplomayı aldım. O zaman 20 kişi ise Türkiye'de 20'den biri de ben olmuş oldum. O kıraat bağımında. Sene 72 senesinde. O zaman da bir kıraatı yazmıştım. Diyanet'e vermiştim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na. O zaman Tahir Altıkulaş benim sınıf arkadaşım. Ondan sonra Hayrettin Karaman sınıf arkadaşım. Ya o da oradan dediler ki bunu sen 10 kıraate çıkar o zaman falan. Ben de peki dedik. O zaman kaldı. Başka çalışmalara devam ettik. Şimdi şeyde o Antepo olayı bir Ankara'ya geldim. Ankara'ya tayin istedim. Ankara'da da hemen okula, öğleye kadar okula gidiyordum. Mahsus öyle bir okul istedim. Öğleden sonra da bir atölye açtım. Elektrik, radyo atölyesi.
İlimden de bilimden de hiç vazgeçmemişsiniz.
Tabii şimdi hanımın üzerine yaptık dükkanı. Ondan sonra ben de seyyar karne aldım. Başka şimdi internette hemen bulunuyor. Başka bir mahalleden adres vergi cüzdanı. Vergimi verdikten sonra ne mesele? Ondan sonra imza proje falan yaptım. 3 sene evinde dükkanın üstünde ev vardı. Daire satılık onu da aldık. Daha borçlarımı 3 sene de bize babamdan kayınpederden kalmıştı. Onların üstüne de ben 50 bin lira kazandım dükkandan. Ondan sonra o borcum bitti. Tamam dedim. Bu iş bitti. Ne olacak? Ben İmam Hatip'e tam başlayacağım. Hanım dedi ya yapamaz. Ne yaparız? Tek maaştan bir şey olmaz dedim. Ben hemen İmam Hatip'e tam başladım. Böylelikle orada da işte biraz sonra teklifler geldi matbaadan. Ben onun kapısına gittim ya. Onun için bıraktım. Hiç kitap açamadım 3 sene. Üstüne kitap açamayınca ben içim yandı. Ben bunun için mi dünyaya geldim? Bu kadar uğraştım dedindim. Bu bir garnitürdü efendim. Tamam dedik. Bunu da yapacağımızı yaptık. Çünkü bu beni bitirecek. Daha çoğalacak. Daha çoğalacak. Paralar gelecek. Paralar gelecek. İlim gidecek. Ahirette ben sıfır. Onun için yok dedim. Ben bunun için gelmedim dünyaya. O bir cebimde bursun. Ne olur ne olmaz. Ya bir şey söyleriz, yazdığımızdan bizi vazifeden men ederler, bilme şey yaparlarsa hızlı gittin derler. Onun için elim sanat tutsun, bütün peygamberin mesleği var. Bir de fizikte baktım, bütün papazların fizikçi papazlar, ya onlar olur da ben olamaz mıyım? Da onları kafama koydum.
Siz çocukluğunuzdan kafanıza koymuşsunuz değerli hocam, maşallah.
Ondan sonra her hocam geldiği zaman bakın. Hocama kalkarken, ya Rabbi bundaki ilmi bana da ver diye böyle kalkarırım. Her hocama. Edebiyat, fizik, şusu, busu. Yani elhamdülillah.
Saygı eksik etmezsiniz onları.
Böylelikle her ilimde de Cenab-ı Hak mümkün olduğu kadar işte fizik verdi. Ama kimyayı unuttum da. Edebiyat vesaire falan, astronomi falan onlar çok iyi.
Kur'an mealini bu dönemlerde mi yazdınız?
Evet, Kur'an mealini okuldayken 80 senesinde ondan önce 2-3 tane Ahmet Hamdi Aksakin'in İslam Tabii Umumi Fıtri Dindir. Onu Naciye Hanım vermiş, beğenmemişler onun çalışmalarını. El yazması şeylerle Osmanlıca, Arapça el yazması iğne ucu kalemle yazmış. Fakat onu okuyamıyorlar veyahut da tam ifade edemiyorlar. Bana verdiler. Ben biraz çalıştım. Bunu çok beğendi. Naciye Akseki diyelim. Soyadının son şeyini bilmiyorum da. Efendim beğendi. Ben onun şey yaptı. Ondan sonra İslam'da miras hukuku. Onun tercümesi yaptı. Birkaç falan. İşte bunu piyasada şey yapanlar mal teklifi geldi. 80'de. Tabii bende büyük bir titreme başladı. Mal teklifi aldım. Bitirttirme çünkü çok büyük, çok arzu ettiğim. İmam Hatip'te dua etmiştim. Ya Rabbi Hasan Basri Çantay hocamız kaç dakika ona göre?
Hocam buyurun bir iki dakikamız daha var.
Bir iki dakika.
Yani çok az kaldı. Sırımız ama sizi dinlemek öyle keyifli, öyle tamam, güzel tamam, ki hiç kesmek istemiyorum.
Şimdi Günde 6 saat, saat akşam okuldan geliyorum 8'den gece 2'ye kadar 5 tane 6 saat günde çalışarak 85 senesinde mali bitirdim. 89'da ilk basım yapıldı. Ondan sonra isteyenler Akit gazetesi bastı. 250 bin dağıttı. İsteyenler çok oldu. Şimdi halihazırda elhamdülillah. Ha, Hollanda'da ondan sonra 85'te emeklilik istedim. Avrupa'yı istiyorlardı. Almanya'ya gittim. Orada epey hem dil öğrendim. Dili, ben iyi bir Fransız biliyordum. Kurslara da gittim. Hatta niye doktora burada yapmadım? Çünkü ben müracaat ettim de dediler ki sen İmam Hatip Okulu mezunusun, öğretmensin ama İmam Hatip Okulu mezunusun, liseden mezun olacaktın. Onun için seni doktorayı alamayız vasistanla. Onun için burada içimde ukde kaldı. Onun için Almanya'da işte 20 sene Avrupa'da. 20 sene Avrupa'nın Hollanda'da üniversite vardı. Oraya gittim baktım. İyi, orayı istedim. Tamam dediler. Yaş mühim değil. Biz yaşa değil, kafanın içindeki ya. Bilgiye bakıyordular. Tamam, ben dilekçe verdim. İki sene işte İslam Üniversitesi'nde Hollanda'da Rotterdam. İki senede master. Günde 7-8 saat çalışarak. İki senede master yaptım. Dedi ki oradaki profesör, ya sen böyle bu şeyle,
bu azimle,
azim nasıl duruyorsun, nasıl şey, baktım eski aynısın, dedim 3x5 nokta olarak duruyordum dedim, 3x5 nokta, ayın şin kaf, şin ayın bir harf, şin ikinci harf, 3 noktası var, kaf da 3. harf, 2 noktası var, aşk. O şimdi onunla o aynen onu hiç kaybetmedim. Elhamdülillah bu şimdi okumayı yazmayı oradan da geldik. Devam ediyorum. Öğrencilere cumartesi öğleyin Hacı Bayram'da cuma akşamı Vefa Yurdu'nda öğrencilere tefsir dersi yapıyorum. Böylelikle yine kullanma halini Fransızca'ya çevirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra şimdi 3T formülüyle üst T formülüne göre Müslümanca yaşama kitabı yazıyorum.
Değerli hocam, şimdi o kadar çok aslında şu an emek verdiğiniz alan var ki biz eğer sizin de izniniz ve müsaadeniz olursa hani bir başka programda bunları tekrar sizinle konuşmayı çok arzu ederiz. Evet. Bugün biraz şimdi, biraz sizin küçük hayatınızı güzel, anlatmak
küçük,
istedik.
Küçük güzeldir diye bir tabir vardı. Azın az olursa tat damakta kalır, çok olursa bıkkınlık verir.
Çok kısa da o zaman hocam profesörlüğünüzden de bahsedelim dinleyicilerimize, ondan sonra bugünlük sizi uğurlayalım ama bir başka program için söz alalım.
Evet, şimdi ondan sonra 2 sene sonra 5 sene doktora sürdü. Kur'an'da hukuk ve ahlak ilişkisiyle. Bu ara makaleler, 6 ayda bir makale, bilimsel makale yazma durumundayım ki doçentlik falan alacaksın falan. 6 ayda bir makale. Onlar şeylerde yayınlanıyor. Hakemli dergilerde. Onları da hazırlıyor, yapıyorum.
Evet.
5 sene o doktora sürdü. Sonra 2,5 sene doçentlik sürdü.
Tabii hep Hollanda'dasınız değil mi bu süreçte?
Evet. Geri 2,5 sene ama böyle makalelere yazıyorum, gönderiyorum tabii. Böylelikle bir kitaplar var ve Türkiye'de bu mal hemen hemen birinci durumda.
En çok okunan.
Bir de Kıraat-ı Aşere kitabını Türkiye'de ilk ben yazdım bu durumda. 1000 senelik bir tarihi olan ve şimdi Kıraat-ı Aşere kursları Diyanet İşleri Başkanlığı açtı, her çoğaldı. Onların ilk Türkçe eserini Türkiye'de elhamdülillah emeğinize baştan
sağlık,
sonra ben yazmış oldum.
Sağlık hocam. Öğrencileriniz de vardır muhakkak.
Ve başkanlık bastı bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı. Görmez Hoca sağ olsun. Benim talebelerim talebesi. Ondan sonra onun şeyiyle. Böylelikle Yola devam.
Evet hocam, yola devam. Biz son cümlenizi almış olalım ama dediğim gibi sözümüzü de almış olalım, evet, izninizle. Bir başka programda daha detaylı tüm bu yaptığınız etkinliklerden, yetiştirdiğiniz öğrencilerden ve bu Kur'an mealinin o derinlemesine etkilerinden bahsedelim.
Birçok özellik var. Niye böyle? Neden böyle bu kadar bilimsel hayatta da bütün hocalar yanından da okuyanlar ya yanında da hep başucu kitabımız ismini aldı. Elhamdülillah. Maksadım şunu söyledim. Instagram'da takip ediyorlar benim yazılı sözlerimi. Kur'an üzerinden kahramanlık yapmak değil, Kur'an'ın kahramanlığını göstermek için çalıştım.
Emeğinize sağlık. Ne iyi ettiniz. Evet. Yüreğinize sağlık, ağzınıza mesela sağlık. Bugün geldiniz, ayaklarınıza sağlık stüdyomuza değerli hocam.
Ben de teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki varsınız.
Yani, bir şeyi hani ortaya çıkarma. Ortaya çıkarıldığına göre demek yüzük taşı niye buradadır? Yerdekileri de taştır ama demek ufak bir kıymeti vardır diye çağırdınız buraya.
Estağfurullah, sağ estağfurullah. Olun, değerli ederim hocam, başımızın tacısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Hasan Tahsin Feyizli hocamız stüdyo konuğumuzdu. Bugün hayat hikayesinden biraz bahsettik. Hepimize örnek olması açısından, feyiz almamız açısından. Bir başka programda inşallah daha detaylı onunla sohbet edeceğiz. Şimdi programımız Sihirli Sözcükler köşemizle devam edecek. Sözcükler. Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Merhabalar. Sağ olun.
Bugün Yunus Emre'yi konuşacağız. Çünkü Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nı kutluyoruz. Evet. Bu hafta vesilesiyle hem felsefesinden hem de eserlerinden bahsetmek istedik.
Felsefesinden bahsetmeye belki gerek yok. Ya da şöyle söyleyeyim. Bazı hatırlatmalara ihtiyaç var. Çünkü Yunus Emre deyince bizde bir yanlış ya da yetersiz bilgilendirme var. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bir tane Yunus yok. Bizim Yunus'ta gördüğümüz aslında Yunus Emre olarak kalplerimizde ve akıllarımızda yaşayan Anadolu dervişi. Bazı Yunusça yaşayışların bir birleşimi gibi. Çeşitli rivayetler var. Yunus Emre'nin örneğin işte pek çok kişinin Yunus Emre deyince aklına gelen bir kıssası vardır. Yunus fakirdir. Moğol istilası altında Anadolu'da yaşarken köy ahalisi aç kalmıştır ve Yunus buğday aramaya gider. Hacı Bektaş kendisine der ki,
tatlık emrinin kapısına git.
Yok, nefes vereyim buğday yerine. Yunus kabul etmez. Köyüm açtır, ben nefes kabul edemem diye. Onun üzerine bu sefer Eren der ki buğday vereyim, buğday tanesi kadar nefes vereyim. Yunus yine der ki nefes de benim işim olmaz, bir an önce buğdayımı verin, ben köyüme geri döneyim, insanlar aç. buğdayı verirler, yarı yolda aklına gelir, geri döner ama bu sefer der ki Eren, artık yolun bende değildir. Sen taptuk emre bilinir bir erene bağlandın. Bu bizde en çok söylenen kıssasıdır ama buradaki Yunus'a dikkat ederseniz pek bilgili biri değildir. Sorumluluk sahibi, samimi kalpli bir insandır. Bir Anadolu köylüsü gibi görünür. Oysa Yunus Emre'nin şiirleri olarak bildiğimiz şiirler böyle değil. Çok yüksek eğitimli, ya, çok iyi derecede okuma yazması olan, Kur'an ve hukuk bilgisi çok yüksek birinin dizeleri onlar. Dolayısıyla da araştırmacılar yola çıktıklarında birden çok Yunus Emre ile karşılaşıyorlar. Yunus Emre'nin elimizdeki kaynaklara göre bildiğimiz eserlerinden takip ettiğimiz, hı hı, Yunus Emre, ki iki eseri var Yunus Emre'nin. Bir şiirleri var ki o Yunus Divanı'nda vardır. Yunus Divanı'nda dinleyicilerimiz açısından şöyle bir klasik edebiyat bilgisini paylaşmak isterim. Divanlarda yazılı olan şiirlerin her zaman divanın ilk sahibine ait olmaması aslında kabul edilebilir bir şeydir klasik edebiyatta. O da şundan kaynaklanır. Siz aydınlanmayı ilk kimden aldıysanız, irşadı kimden alıyorsanız onun adıyla yazabilirsiniz. Tasavvufi edebiyatta bu çok vardır. Biraz basitleştirerek dinleyicilerimizin de affına sığınarak tercüme etmek isterim. Örneğin bir öğretmenim, bir hocam, bir yol gösterenim vardır. O yol gösterenimin sayesinde ben o keşiflerde bulunduğum için o keşifleri şiire döndürdüğümde benim kendi adımı yazmam hoş olmaz. Hmm. Ben o yol gösterenimin adını yazarım. Hmm. Yani taklitçilik değildir bu. Hani Yunus'un şiirleri çok seviliyor. Ben de Yunus adıyla yazayım da sevilsin gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersine Yunus Emre yoldaşlığında keşfedilen makamların yine Yunus Emre mahlasıyla yazılmasından kaynaklanıyor. Hmm. Elimizdeki bilgilere göre 1320 yılında 82 yaşında vefat eden Yunus Emre'nin bir Yunus Divanı, bir de Risalet-i Nusiye diye bir eseri var. Bu bir mesnevi. Mesneviler o çağlarda daha çok fikir eserleri. Biz Anadolulular, çünkü Yunus için onu söylemek uygun olur diye öyle ifade ediyorum. Bu Risalet-i Nusiye hakkında çok bilgi sahibi değiliz. Oysa hani biz Yunus şiiri deyince aklımıza gelir ya, bana seni gerek seni, evet, falan. Evet. Onlar divandaki ifadeler. Hmm. Oysa Risalet-i Nusiye, yani tavsiyeler, nasihatler risalesi çok daha derinlikli ve kapsamlı bir eser. Hemen söyleyeyim, Anadolu'da yeni bir medeniyetin tecellisi için yazılmış bir kitap bu. Yani ne kadar güçlü olduğunu kalplerimizi açarsak hissedebiliriz, evet, diye, evet, düşünüyorum. O kadar ki hemen aklımızda şunu canlandırmalıyız. Yunus Emre'nin yaşadığı çağlarda Moğol istilası var. Anadolu parça parça parçalanmış durumda. Köyler birbirlerinden haberdar olamıyorlar. Hı. Ve bunun içinden ahilikle birlikte çıkan bir medeniyet duruşu var. Bu medeniyet duruşu ki az buz değil, 70 yıl yönetmiş ahiler İç Anadolu ve Anadolu'yu. Hmm. Ahilik duruşunun, bu yeni medeniyetin kitabıdır bu nasihatler kitabı.
Ne nasihatler var içinde?
Temelde şunu söyleyebilirim. Hemen okuyarak söyleyeyim. İhtiraslar yerine kanaatkar olmayı öğütlüyor. Hmm. Ama bunu davranışlarla öğütlüyor. İnsanın kendi ihtiraslarını yakalaması çok önemli çünkü şiirlerinde görebilirsiniz. Bir yerde Yunus diyor ki cübbem ve molla göründüğüm için, elimde tesbih olduğundan halk beni hatasız sanır. Sen benim gibi davranma da benim özüme bakıp beni affet diyor. Hmm. Çok samimidir yakarışı. Yani ihtiras burada bir yolda olma ihtirası da olabilir. Çok samimi yaklaşır. Yani para, mal, mülkten çok daha öte bir inceliktir oradaki duruş. Öfke yerine sevgi, öfke, çok şahsi algılayabiliyoruz öfkeyi zaman zaman, doğal olarak. Hayatımız öyle şu anda. Çünkü çok lüks bir hayat yaşıyoruz bir ölçekte.
Evet.
Fakat öfke kitlesel bir öfke. Topluluğa, yani bir topluluğa, kendisine zulmeden topluluğa karşı sevgi duymayı öğütleyen bir sevgi. Yani ben seni sevmiyordum arkadaşım, sen bana iyi davranmadığınla ilgili bir durum değil bu.
Sen bana kötü davransan da ben seni seviyorum.
Eziyet şey, gördüğünde bile içe dönüp eziyet gösterene ayak uydurmama. için kendinizdeki sevgiyi keşfetmek.
Çok derin.
Çok derin. O yüzden zaten diyorum ya, divanındaki şiirler biraz daha bize bizden yana olduğundan dolayı çok akılda kalıyor. Ama Mesnevisi çok daha önemli. Hasetlik karşısında da yardımlaşmayı öğütlemiş. Hasetlik yani altını çizerek söylemem lazım. Kötü niyetli kıskançlık. Yani bende yok niye onda var demek hasetlik olmaz. Bende yoksa onda da olmasın demek hasetlik olur. Dolayısıyla boyutu, hasetlik karşısında da yardımlaşmayı öneriyor. Bakın arada koskoca bir vadi var. Yani hasetlik karşısında hoşgörüyü önermemiş Yunus Emre Divan Mesnevisi'nde. Hasetlik karşısında yardımlaşmayı öneriyor. Bizim Anadolu'da zaman zaman övündüğümüz bir duruş vardır. Hala da var olduğuna inanmayı çok isterim. esnaf arasında, ahi esnafı arasında şu vardır ya. Ben bugün siftah ettim ama karşıdaki dükkan sahibi siftah etmedi. Ona gidin. Bakın budur işte karşısına koyduğu şey.
Evet.
Ve tekrar altını çizerek söylemek isterim. Anadolu'da yeni bir medeniyetin temellerini atmak üzere yazılmış bir mesnevidir bu mesnevi. Bugün Anadolu'ya dair hedefleri olan, Anadolu'ya dair sevgisi olan herkesin de Yunus Emre'ye bu bilinçle bakması gerektiğine inanırım. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. Yunus Emre bu kitabı yazdığında 1308 Mesnevi'nin son beytine tarih düşünür. Elimizdeki bilgilere baktığımız zaman ölmeden 12 yıl önce yazdığını görüyoruz. Yani 68 yaşında. Şimdi bizim için 68 yaşı o dönemki 68 yaşla bir empati kurmamız lazım. Bizim şimdi kulaklıklarımız var, gözlüklerimiz var, her türlü yardımcımız var, tıbbi desteğimiz var. Evet. 68 yaşında böyle bir eseri yazmak için ne kadar emek verdiğini dizelerinde görebilirsiniz. Beden diyor ki şu kül beden yani külleşmiş beden yetmiyor senin ateşini taşımaya. Yani ne kadar büyük bir emek ve ne kadar büyük bir aşkla yazıldığını gösteren ifadeler çok var. Yunus Emre üzerine yapılmış çok da çalışma var ama ben bir çalışmadan bir cümleyi paylaşmak isterim. Yunus Emre için demişler ki Türk dehasının nadir mümessillerindendir. Türk dehasının, Anadolu dehasının nadir mümessillerinden, temsilcilerindendir. Biz deha deyince de batılı düşünüyoruz. Daha teknik, daha teknolojik bir dahilik aklımıza geliyor. Dahi deyince. Oysa bizim dünyaya hediyemiz bu olabilir. Bizim dahimiz Yunuslar.
Çünkü Türkçe de yazıyor aynı zamanda.
Türkçe de yazıyor ve çok samimi ve kalbi. Yunus Divanı, iki tane Yunus Divanı var. Dünyada en eski ve en az tahsihli, düzgün yazılmış. Bir tanesi bizde çok şükür ki Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Diğeri Almanya'da, Marburg'da büyük bir eski yazım kütüphanesi var orada. Diğer Yunus divanları başta söylediğim gibi farklı Yunuslar tarafından tahsiye yani eklemelere açık bir divan olduğu için bu iki divan esas kabul ediliyor.
Aslında öğrencilerin midir o farklı Yunus divanlarını?
Arada yıllar geçmiş olabiliyor. Arada yıllar geçiyor. Şöyle söyleyeyim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, bu arada Yunus Emre'nin mezarının Eskişehir'de olduğu söyleniyor ama 15 ayrı yerde daha var Anadolu'da Yunus Emre mezarı. Örneğin biri Bursa'da bir derviş var yine Yunus adında. Fakat İbrahim Hakkı Hazretleri öyle bir şey yaşamış ki Erzurum'daki bir mezar taşına Yunus'un mezarı burasıdır diyerek bir mezar taşı da diktirmiş. Dolayısıyla Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin feyzine güvenerek orada olduğuna inananlar da var. Ama şu anda aslında bize düşen artık onun nerede yattığını değil de nerede yaşadığını bulmak. O da kitabıdır bana sorarsanız. Bir iki dizeyi paylaşmak isterim, bir dizeyi en azından. İşitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk, değmelerle bitinmez, hürmetli nesnedir aşk demiş. Bir diğer dizesi de şudur, aşk gelecek, cümle eksikler biter. Durup bizim de kendimize bir ders çıkarmamız gerekiyor buradan. Aşk geldiğinde eğer hala eksikler görüyorsam bana gelen şey aşk olmasa değildir. Gerek.
Evet.
Aşk gelecek cümle eksikler biter. Bitmez ise bırak ki kalsın ne olursa olsun diyor Yunus.
Çok güzel dizeler, daha neler neler var ama işte programımızın süresi o kadar az ki bu tüm dizeleri anlatmaya.
Biz kalbimize böyle... davet edelim evet, Yunus Emre'yi, evet. Gelir elbet.
Evet, Facebook sayfamızda da Yunus Emre Bilgiler Belgeler kitabının fotoğrafıyla sizleri buluşturduk sevgili dinleyicilerimiz. Eskişehir Valiliği tarafından Halim Baki Kunter'in yazmış olduğu bir kitabı. Siz de eğer incelemek isterseniz bu kitaptan edinebilirsiniz diyelim ve böylelikle cümlemizi sonlandıralım. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi her çarşamba olduğu gibi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla Yunus Emre eserleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine de verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri.